Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Şubat 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Covid notlarım var. Dünyada 412 milyondan fazla vaka sayısı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verdiği rakamlar 5 milyon 800 küsur diyelim artıyor. Ama sürü bağışıklığı konuşuyoruz. Alt varyantı Omikron'un BA2 diye adlandırdıkları. Daha ziyade ülkelerde öne geçmeye başlamış Dünya Sağlık Örgütü. 10'dan fazla ülkede ki daha tehlikeli deniliyordu o açıdan. Ama fark etmiyor. Zaten pek çok ülkede artık iş Omikron'la birlikte kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor. Çin, işte Avrupa'dan rakamlar var. Aşı zorunluluğu eşliğinde belki Mart ayından itibaren aşı yine normalleşmeleri göreceğiz. Öyle gözüküyor. Kısaca notları aktaracağım. İnsanoğlu dünyayla işini bitirip uzaya gözünü dikmiş vaziyette. Epeydir notlar oldukça aktarıyorum ben sizlere. Özellikle işte pandemiyle açığa çıkan yoksulluğun çaresini de uzayda arama diye bir şey çıktı ortaya ekonomistlerin. Tabii bu tamamen Adam Smith aklı diyelim. Aktaracağım birazdan. Uzayı en azından işte mülkiyet haklarına açınca bu dünyadaki sorunları çözeceklerine dair çok parlak fikirler ortaya atıldı. Herkesin aklı uzayda, tabii onu da belirtmek gerekiyor. Bir yandan da metaversi tartışıyoruz bunca sorunumuz varken. Küresel başlıklar Amerika-Çin ilişkileri, Asya'da alttan alta özellikle Hint-Pasifik stratejisiyle ilgili Amerika'nın tartışmalar, Blinken'ın son Asya ziyareti, çünkü bütün iş aslında Rusya Federasyonu ve NATO-ABD arasında Batı yarı kürede bu şekilde dönerken bir yandan da Asya'dan notları size aktarmaya devam edeceğim. Dün Rusya Federasyonu'nun Batı medyasına bakılırsa Ukrayna'yı işgal etmesi gerekiyordu ama olmadı böyle bir şey. Epey bir espri konusu oldu. Yine notları aktaracağım. Joe Biden akşam saatlerinde yine bir açıklama daha yaptı. NATO'dan açıklamalar geldi. Rusya'nın tatbikatları 20'sinde hemen tamamı tamamlanacak ama pek çok bölgede tatbikatları vardı, Asya dahil olmak üzere. Yavaş yavaş bazı yerlerde tatbikatlar tamamlandıkça birliklerin normal konuşlanma yerlerine döndükleri yolunda görüntüleri de yayınlıyorlar. Çünkü bunun üzerinden ortalık hareketlendiriliyor. Dün tabii Almanya liderini, şansölyesini ağırladı Vladimir Putin. Bugün de Brezilya liderini ağırlıyor. Oradan notlar var. Özellikle Olaf Scholz'la basın toplantısı çok enteresandı. O notları aktaracağım sizlere. Bugün Brüksel'de yine NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Hulusi Akar gidiyor. Onun notlarını aktaracağım. Stoltenberg'in açıklamaları var yine. Ve tabii Rusya'da Duma'da Donetsk ve Lugansk'la ilgili karar, dün aktarmıştım geldiği kadarıyla. Neresindeyiz bu işin? Çünkü herkes öyle bir propagandaya dönüştü ki benim enformasyon terörü diye andığım serseme döndük. Yani savaş çıkacak yarın gibi. Tabii böyle bir şey olmadı. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii Türkiye dış politikası da Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınmıştı. İki gündür Cumhurbaşkanı oradaydı. Türkiye'nin yine Ukrayna meselesinde bir ara buluculuğu Cumhurbaşkanı tarafından uçakta dönerken dile getirilmiş durumda. Sanıyorum Rusya lideriyle bir telefonda görüşmesi olacak. Bakalım ne çıkacak buradan, uzmanlar. Ben de katılıyorum kendilerine. Çok olası bulmuyorlardı. Rusya çünkü NATO'dan güvenlik garantileri istiyor ABD'den. Krizin adını da bu şekilde koyduğunu net olarak görüyoruz. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere büyük ölçüde. Bu şekilde dönüyor özetleri. Avrupa'dan tabii, Orta Doğu'dan notlar da var. Bugün Cumhurbaşkanı'nın Körfez turu, Birleşik Arap Emirlikleri demek lazım. Körfez turu değil, Suudi Arabistan'a da belki gidecek diye Şubat'ta konuşuluyordu ama bu gerçekleşmedi. Fakat Mart'ta da İsrail'den İsrail Cumhurbaşkanı'nı bekliyor Türkiye, artık açıklanmış durumda. Orta Doğu'ya yönelik Ankara'nın yeni hamleleri somutlanıyor desek yeridir. Bugün buna bakacağız. Programın ikinci yarısında Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi, üyesi Doktor Ali Semin konuğum olacak. Hem bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini toparlayacağız, hem diğer adımlara da adımlarla ilgili kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan yine ben frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden tıklarsanız zaten bizi dinlemeniz mümkün. Frekanslar gerek frekanslara gerek duymadan internet üzerinden. Kaçıranlar pop-up'ını dinleyebilirler ya da Spotify üzerinden dinleyebilirler. Ve YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım Twitter hesabından. Oradan da tıklar, bizi YouTube üzerinden izlerseniz, like da ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakılırsa 412 milyon vaka var. Yaklaşık 5 milyon 821 binlerde de can kaybı sayısı. 10 ülkede Dünya Sağlık Örgütü tespitlerini açıklamış. 10 ülkede BA2, daha omikron varyantının biraz daha hızlı yayılanı, biraz daha tehlikeli gibi sundukları ama işte aşılanma vesaire bütün bunlar eşliğinde zaten gelişmiş kapitalist ülkelerde artık Mart, Şubat'la birlikte kimilerinde hemen, kimilerinde aşama aşama Mart ayıyla birlikte kısıtlamalar kaldırılıyor. Normale dönelim de kurtulalım şu Covid'den diyoruz hepimiz kaçınılmaz olarak. Doğu Avrupa'da filan vakalar ikiye katlanmış bu arada. O enteresan Hans Kluge'nin açıklamaları var. Her yerde de böyle aslında, Türkiye'de de çok parlak değil tablo. Ama işte Hollanda 25 Şubat'ta kaldırıyor. Aynı şekilde Almanya bir tek tartışacak. Bugün toplantı olacak, henüz bir sonuç görmedim ama Başbakan Olaf Scholz. Aşı zorunluluğu ya açık ya kapalı, işinizden olabiliyorsunuz vesaire. Bu işler böyle halledilecek gibi gözüküyor. Kanada'da kamyoncuların sınır ablukası da sona ermiş. Amerika ile sınırı kapatmışlardı. Hatta bu neredeyse 20 gündür bir ilk pandemi isyanı olarak belki kayda geçirebiliriz bu olayı. Çok az bir aşı karşıtı başlattı denildi ama başka sebepler de olduğu anlaşılacak şekilde ortalık birbirine girdi. Sonunda Ottawa'nın emniyet müdürü Peter Slowly istifa etmiş, bu işleri de yönetemedikleri. Aslında Justin Trudeau'nun istifasını istiyorlardı Kanada'da. Dün anlatmıştım size, en sonunda bir acil yasa kabul ettiler. İşte insanların protestoya gidiyorsunuz, bir hükümet uygulamasını beğenmediniz, banka hesabınızı dondurabiliyorlar. Yani böyle temel özgürlükler, hak ve özgürlükler. Tabii şimdi çok iddialı bir biçimde biz şahane özgürlükçüyüz demeseler belki bunları bu kadar gündeme getirmeyeceğiz ama kendilerinin ortaya koyduğu standartlar bakımından pandemi Batı dünyasında başka bir yere sürükledi. Bu da bunu da saptamak gerekiyor efendim. Evet, başka, Türkiye günlük can kaybı 300'ü aşmış efendim. Hep işte 180'lerde gidiyorduk, bir ara 200'lerin üstüne çıktı, son 270'lere maalesef ulaşmıştı. 309 can kaybı dün açıklandı, 94.000'de pozitif. Tabii test yaptıkları test 460.955 test yapmışlar. Çok test yaptığınız zaman daha çok vaka buluyorsunuz tabii. Çin'in formülü bu. Hem test yapıyorlar herkese, hem bu şekilde sınırlandırıyorlar. Hemen tabii en başından bunu yaptıkları için de bizdeki gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi 1 milyona yakın can kaybı vesaire olmadı. Çin'de şimdi Pekin Olimpiyatları'na ev sahipliği yapıyorlar. Pandemi ile birlikte enerji fiyatları, enflasyon, hükümetler tabii özellikle zengin ülkelerde halka yardım ettiler. Pek çok ülke mecbur kaldı kesenin ağzını açmaya. Kapitalizmin çarkları iyice bir zaten bozuk dönüyor, iyice bir teklemeye de başladı. Şimdi enflasyon konuşuluyor, aktarıyorum hep. Britanya'da 30 yılın zirvesine ulaşmış, 5.5. Türkiye ile kıyaslamayın hiç, Türkiye'nin durumu vahim. Geçen gün laf arasında söyleyeceğim, dayanamıyorum, taktım çünkü nevresim. Hani normal gidip aldığımız bir iki tane böyle orta düzeyli yerler var, hep indirim de oluyor. Geçen sene böyle en pahalısı işte 250 lira falan civarındaydı. Bu sene 700 lira olmuş. %50 indirim yapmışlar. İşte 330-350'lerde alabiliyorsunuz. Yani inanılır gibi değil. Sıradan nevresim takımından bahsediyorum. Fıttırdım biraz, anmadan edemiyorum. Böyle %20'lerde enflasyon, 30'larda, 50'lerde diye görünce hakikaten aldığımız tek tek her kalem ürünle ilgili böyle bir çıldır. Tabii benzine vesaire baktığınız zaman zaten işin içinden çıkamıyorsunuz. %100 ne demek diye insanın aklına düşüyor. Britanya'da %5,5 efendim. Tabii daha da artacak, öyle bekleniyor. %7,5'lara çıkması gibi bir korkuları var. Keşke bizde öyle olsa diye insanın içinden sürekli söylemek geliyor. Ama onlar için fazla tabii. Bütün dünyamızda her yerde enerji fiyatları katlanmış durumda. Durum vahim. Ekonomistler, neoliberal düşünce kuruluşu Adam Smith Enstitüsü tabii bunu düşünebilen, normal bir insanın düşünmesi zor tabii böyle bir şeyi. Ayı bildiğimiz gökyüzündeki ayı arazilerinin parsellerine bölüp işletmelere kiralamak üzere ülkelere tahsis edilmesi tavsiyesinde bulunmuşlar. Sadece uzay turizmi ya da keşif faaliyetleri, işte uzay yolunda izlediğimiz gibi şeyler değil bu. Tabii bir, şimdiden bir uzayda mülkiyet hakları, ilk uzaya taşıdığı insanın da mülkiyet hakları, çok faydalanıyoruz zaten dünyada sanki. Bu ahlaki olarak da doğruymuş, nasıl oluyorsa verimli olacakmış. Mülk sahipleri için finansal ödüllerin ötesine geçen büyük getiriler sağlayacak. Sınıfsal toplum yapısına bakışları tabii bu şekilde, bir azınlık bir yerlerde sürekli mülk sahibi olabiliyor. Dünyayı bitiriyor, aya gidiyor, ayı parselliyor, ayda mülk sahibi oluyor. Bunun da insanlığa nasıl oluyorsa büyük kazanımları olabileceğini tahayyül ediyorlar. Böyle bir bakış açısı. Şimdiden tabii bir sürü şey var. Elon Musk'ı izliyoruz, maceralarını. Mars'a kadar ulaşmıştı. Avrupa Birliği iç iletişim güvenliği için 6 milyar euro değerinde alçak yer yörüngesi uydu sistemi projesi açıklamış. Bunlar böyle adım adım tabii teknoloji ve dünyadaki şeylerle ilgili tabii, ama yavaş yavaş uzaya doğru insanlık böyle çıkıyor efendim. Zuckerberg Meta isimli sosyal medya platformu oluşturmuştu. Çalışanlarına da MetaMate diyecekmiş. Artık dünya vatandaşlığı falan da olmayacak herhalde. MetaMate'lik gibi bir takım kavramlar ortaya atılıyor. Bunlar çok da tartışılmıyor. Böyle bir magazinel bir şeymiş gibi geçiliyor. Aslında son derece ciddiyetli gelişmeler. Küresel meselelere gelelim. Amerikan yönetiminin Antony Blinken bu karambolde Rusya Federasyonu ile ABD ve NATO arasında gelelim devam eder. Bir Asya turu yaptı. Ben aktarmıştım size Tayvan'la ilgili gerilimli durumları da aktarmıştım. Yeni silah onaylarını. Bir de Pasifik adalarıyla Blinken bir araya gelmiş bu arada. Ben kaçırmışım karambolde. İşte bir sanal toplantı da yapmışlar. Pentagon açıklama da yapmış. Tabii Çin çok, yani Çin kendi bölgesinde tehlikeli. Amerika orada tehlikeli değil ama. Çin istikrarsızlaştırıcı bir aktör. Özellikle de Rusya ve Çin ortak bildirisi 4 Şubat'taki buna atıfla açıklamaları var. Küçük adalar 37 yıldır Dışişleri Bakanları düzeyinde bir ziyarette gerçekleşmemiş. Fiji'ye gitmiş Antony Blinken, 17 Pasifik adasıyla sanal bir toplantı oradan gerçekleştirmiş. Tabii Çin'e karşı seferber etme hedefli Solomon Adaları'na falan büyükelçi atacakmış Amerikalılar. Hint-Pasifik stratejisi 12 Şubat tarihli. Burada tabii tehdit olarak Çin'in kurgulandığını görüyoruz. Açık ve özgür Hint-Pasifik, yani açık ve özgür dediğimiz Amerika'nın rahatlıkla dolaşabileceği, askeri gemilerini gönderebileceği bir Hint-Pasifik, Asya-Pasifik, onlar Hint-Pasifik diye tanımlıyorlar. Çinliler de tabii bu arada kendi komşularıyla ilişkilerini geliştiriyorlar. Onlar da geçen sene Dışişleri Bakanları düzeyinde bu ada devletleriyle toplantılar yapmıştı. Amerikan yönetiminin Joe Biden Afganistan'ın Merkez Bankası'nın paralarının yarısına el koymuştu. 11 Eylül saldırılarının kurbanlarına bir türlü ödeme de yapmamıştı Amerika. Yarısını onları ödemek üzere. Tabii dünyadan çok paraları çalıyorlar gibi eleştiriler yükseldi. Kabil'de protesto gösterileri yapılmış dün. O da benim dikkatimden kaçmıştı. Bugün de not olarak aktarayım. Hamid Karzai falan da eleştirmişti. Nasıl oluyor? Afgan ulusu zaten bu savaşın kurbanı şeklinde. Böyle bir notu daha aktarayım. Dün Ukrayna'nın Milli Birlik Günü ilan etti Zelenski. Herkes işgal beklemeye başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir kamera kuruldu, ana meydana filan. Böyle tuhaf bir, acayip bir histerik, artık nasıl tanımlayacağım ben de bilemiyorum. Tabii Ukrayna içerisinde bir seferberlik hali falan. Yani Batı medyası sürekli Amerikan istihbaratı diyor ki işte 15'inde 16'sında Rusya işgal edecek, saldıracak falan. Böyle bir acayip bir tablo oluştu. Yani Irak Savaşı günlerinde falan da görmedik böyle bir şey. O yüzden çok acayip. Velhasıl akşam tabii ne oluyor, işgal saati verenler de oldu Batı medyasında. İşte sabaha karşı saat 3'te falan gibi. Sonunda artık herhalde Rusya nasıl bezdiyse işi şakaya da değil aslında ya. İşi şakası yok. Cidden bunlar yapılıyor çünkü bir yönüyle. Çok trajikomik tabii. Dmitri Peskov Kremlin sözcüsü açıklama yaptı. İşte işgal saati. Alarmlarınızı kurun da ona göre kalkın, hani daha iyi olur diye. Rusya Dışişleri Bakanlığı Batı medyasına açıklama yapmış. Yılın geri kalanında işgal günlerini yayınlayın da biz bilelim, ona göre tatillerimizi ayarlayalım diye. Hakikaten yani artık işi böyle dalgaya vuruyorlar. Çok acayip bir tablo oluştu. Şimdi biraz daha tabii diplomasi, dün aktaracağım birazdan Olaf Scholz Almanya Şansölyesi'nin Moskova ziyaretini. Rusya'nın 10 Şubat 20 Şubat tarihlerinde sadece Ukrayna sınırlarında bulunan Rusya topraklarında değil, başka yerlerde, Güney Askeri Bölgesi'nde, Kırım'da, Doğu'da, Kuzey'de, her yerde tatbikatı vardı. Yavaş yavaş bitenler askerlerin geri dönme görüntüleri eşliğinde sunuluyor. Tabii ki bu askeri bir caydırıcılık tatbikat dediğiniz şey, caydırıcılık sergileme. Dolayısıyla işi biten ama yerine dönüyor. İşgal tarihini eleştirirken askeri güçlerin geri çekilmesi rutin bir süreç diye Peskov'un açıklaması vardı. Rusya Dışişleri de bu alaya katıldı. Çünkü Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss da çıkıp yabancı bir bayrak altında Ukrayna işgal edilecek. Haklı olarak kendisi acaba Britanya bayrağı altında mı diye bir soru yöneltmiş bolca. Özel güvenlikçi gönderildi oraya malum. Dalga geçiyorlar yani, artık diyecek bir şey kalmıyor. Zelenski de bu arada göya parti temsilcileriyle buluşmuş, bilmiyorum öyle diyorlar, öyle Ukrayna medyasında yazıyor. Ama bu buluşmada bu savaş histerisini körükleyen 3 ülkeyi söylemiş Zelenski. Çok enteresan işler. 3 dost ülke savaş hikayesini abartıyorlar demiş aktarılana göre Ukrayna medyasında. Ülkenin isimlerini anmamışlar tabii. Şimdi dün akşam Joe Biden yeniden Beyaz Saray'da bir değerlendirme yaptı. Artık Amerikan başkanının değerlendirmelerini takip etmenin ne gibi bir faydası var diye doğrusu düşünmeye başladım. Hani ciddiye almak bakımından söylüyorum. Kendileri bu stratejiyi çizdiler. Askeri birlikleri sınır yakınlarından uzaklaştırdıklarını duyduk ama doğrulayamıyoruz. Hala tehdit edici mevkilerde, işgal olasılığı devam ediyor. Bir de işte Putin'e yüksek düzeyli diplomasiye hazır olduğumuzu söyledik. Silah kontrol önlemleri önerdik. Yani bu önlemleri Rusya Federasyonu yıllardır öneriyor zaten. Aslında sağlam bir güvenlik garantileri anlaşması sundu Rusya ve ona yanıt olarak Rusya'nın daha önce kendilerine önerdiği silah kontrollerini Amerika ve NATO sundu. Şimdi bunu biz önerdik diye sunuyorlar. Gerçekten çok enteresan. Amerika her olasılığa hazır demiş. Amerika ve NATO Rusya'yı tehdit etmiyor iddiasında bulunmuş Joe Biden. O zaman niye silahları Doğu Avrupa'ya yiyorsunuz diye sormak lazım. Bir de Rusya vatandaşlarına böyle biraz duygusal. Amerikan başkanları çok seviyorlar biliyorsunuz başka ülkelerin vatandaşlarına hitap etmeyi. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna ile kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum gibi bir takım. Ya kardeşim, o insanlar 30 yıl öncesine kadar aynı ülkenin yurttaşlarıydılar. Yani neden bahsediyorsun diyen olmuyor tabii Amerikan başkanına. NATO topraklarını koruyacağız, enerji krizi çıkarsa halledeceğiz. İkinci Dünya Savaşı bir zorunluluktu ancak Rusya Ukrayna'ya saldırırsa bu sebepsiz bir savaş olacak gibi tuhaf tarih analojileri ben çözemedim doğrusu söylemek gerekirse. Amerika'da yine bir başka yaptırım sancısı var, Cumhuriyetçi senatörler yine Avrupa topraklarını asla teslim etmeme yasası sunuyorlar Amerikan Kongresi'ne. Yani tabii Avrupa toprakları dediğiniz Amerika'nın toprakları gibi bir sonuç çıkıyor. Yani yasanın başlığındaki kibre bakar mısınız? Ama ben bunu diyorum, Avrupalılar bundan rahatsız olmadıktan sonra yapacak bir şey de yok yani açıkçası. Vesayeti bundan daha güzel ne ifade edebilir bilmiyorum. Kabul edilmiş değil bu tasarı tabii ki ama yani tasarının böyle sunulması hakikaten komik. Brüksel'de NATO toplantısı var. Stoltenberg açıklaması açıklama yaptı. Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık. Niye azaltsın? Yani siz bir adım mı attınız diye sorulabilir tabii. Ama Putin'in diplomasiye kapı açan olumlu mesajları temkinli iyimserlik oluşturuyormuş. Güvenlik tekliflerine Rusya'dan gelecek yanıt bekliyoruz diyor. O da söylüyor. Yani Rusya'nın kendilerine daha önce önerdiği, kabul etmedikleri önerileri tekrar Rusya'ya kendileri önerdi. Şimdi yanıt bekliyorlar. Efendim böyle özetlenebilir ancak. İtalyan Devlet Konseyi Başkanı bir konuşma yapmış. Bu dikkat çekici, Franco Frattini bir açıklama yapmış daha doğrusu. 10 Şubat 2027 aslında Rusya lideri Putin'in o ana kadar hiçbir adım bile, hiçbir konuda eğer genişleme söz konusu ediliyorsa atılmamıştı Rusya tarafından. Gürcistan'la 2008'le yanıt verilmişti. İlk Münih Güvenlik Konferansı 10 Şubat'ta Putin çok önemli uyarılar yapmıştı. Ben o zaman derinlemesine analiz etmeye çalışmıştım. Çok ciddiye almak gerektiğini söylemiştim. Şimdi aradan geçen zamanda Avrupalı politikacılar galiba ciddiye almaya başlamışlar. Bu konuda Putin'in haklı çıktığını, çok kutupluluk 15 yılda çok değişti. Dünya çok kutupluluğun artık muhafaza, tek kutupluluğun muhafaza edilemeyeceğini Amerika gördü. Putin bunları söylerken, böyle olacağını söylerken haklıymış diye bir değerlendirme yapmış efendim. Evet, İsrail'le ilgili Ukrayna'ya silah vermemeye temkinli olma tavrını dün aktarmıştım. Bir de İsrail medyası demir kubbe teslimatını engellediğini İsrail'in söylüyor. Rusya ile ilişkilerin bozulmasını istemiyor anlaşılan, Amerikalıların arzusu olduğu ve Ukrayna'nın arzusu olduğu anlaşılıyor. Ukraynalılar da hayal kırıklığı yaşamışlar. Evet. Güvenlik garantileriyle ilgili görüşmeye hazırız diyor Rusya Federasyonu, sunmuşlardı zaten ta Aralık ortasında. Antony Blinken'la Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı'nın telefon görüşmesi oldu. Agresif söylemlerin kabul edilemez olduğunu dile getirmiş Rusya tarafı. Müzakereye Biden'ın hazır olduklarını söylemesi olumlu karşılandı diyor Peskov. Ama yani öyle Rusya halkına tabii hitap ederler de yani böyle tehditlerle bezeyerek söylemelerinin kendilerini Rusya halkında pek etkilemeyeceğini dile getirmiş. Ukrayna halkına birbirlerine ateş açmama konusunda çağrı yapsaydı daha hayırlı olurdu demiş. Putin'in Amerikan halkına hitap etmeyi de planlamadığını söylemiş. Genelde öyle şeyler yapmıyorlar tabii yani. Ben hatırlamıyorum, bir kere mi acaba, ya da bir konuşmanın arasında belki. Dün dikkatler Olaf Scholz'la Vladimir Putin'in görüşmesindeydi. Aslında Rusya lideri ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik ilkelerini keyfi olarak yorumlamasına göz yummayacaklarını, yani Avrupa'nın güvenliğinden bahsediyorsanız bizi de buna dahil etmek zorundasınız, başka yolu yok mesajı vermiş durumda. Rusya'nın savaş istemediğini Olaf Scholz açıkça belirtmiş. Temel taleplerimize yanıt vermiyorsunuz. Asıl onlara yanıt vermek gerekiyor. Kısa orta menzilli füzelerle ilgili bir takım şeyleri konuşmaya hazırız dedi Amerikalılar. Bu iyi bir şey ama esas temel talepler var. Ukrayna sınırında fiili duruma göre eğer Donbas'taki Donetsk ve Lugansk'a saldırırsa Ukrayna, ona uygun yanıt verir tabii, duruma göre değişir demiş. Bakınız son derece gerçekçi, yalanlama falan, biz saldırmayız diye bir yalanlama da yok. Misilleme yapacaklarını da açıkça dile getiriyor burada eğer bir saldırı olursa. Tabii burada enteresan tarafı Scholz'un açıklamaları. Scholz çünkü Avrupa'da dikkat çekici bir biçimde tonu düşürüyor. Bir kısım birlikleri tatbikatlar bittiği için çekiliyorlar. Bu olumlu işaret diyor ve sadece güvenlik sorunlarını Avrupa'da Moskova ile birlikte hareket edilmesi halinde çözebileceklerini söylüyor. Akıllıca bir analiz yapmış. Benim neslim için Avrupa'da savaş düşünülemez. Yani dolayısıyla barışın korunmasına önem vermemiz lazım deyince Putin kendisine Yugoslavya'yı hatırlatmış. BM onayı bile olmadan Yugoslavya'nın nasıl paramparça edildiğini ve insanların, ülkelerinin bölündüğünü anımsatmış. Tabii o başkaydı demeye getiriyor Scholz ama onun üzerine tabii orada soykırım vardı deyince Donbas'ta da Tabii Ukro-Nazilerin gerçek bir Rus düşmanlığı var. Yani oradaki oradaki psikoloji daha çok tarihi mirası Nazi dönemine, Nazilere uzanan, sadece Ruslar da değil tabii Yahudiler de var bunun içinde. Ve şimdi güvenlik servisleri falan bunların bu ideolojinin elinden, bütün Ukraynalıları kastetmiyorum ama iktidarı ve güvenlik güçlerini ele geçirenlerin ideolojisi bu olunca tabii oradan korkmak gerekiyor. Böyle yanıtlar hemen vermiş. Açıkçası enteresan bu. Atışma da değil yani, Donbas'ta da böyle bir soykırım var o zaman, yani siz öyle gerekçelendiriyorsanız demiş durumda. Şimdi baktığımız zaman burada tabii ne çıkacak göreceğiz, ama hem enerji konusunda da dün söylemişti Rusya lideri, enerji güvenliğini her zaman Rusya Federasyonu'nun Sovyet dönemlere sağladığını dile getirmiş. Bu işin tabii Kuzey Akım 2 Alman düzenleyici, bitti zaten, karar sizde demiş. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir de Russia Today, Almanya ve Deutsche Welle'nin de karşılıklı olarak Almanya'nın sansürcülüğü üzerine bu gelişmeler olmuştu. Yani her yerde kendileri yayın yapmak istiyorlar. Kendi ülkelerinde başkalarının yayın yapmasına izin vermek istemiyorlar. Bu tabii olmuyor. Dolayısıyla bu konuda bir çözüm için anlaşıldığı yolunda da açıklama var efendim. Tabii yine aynı temel sorun. Putin diyor ki güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler sürünce de kalamaz. NATO Ukrayna'yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmi bir biçimde, hukuki bağlayıcılığı olacak şekilde açıklamak zorunda. Bizim burnumuzun dibine böyle gelemezsiniz deniliyor. Böyle bir sınır net olarak çizilmiş. Şimdi tabii herkes farklı yorumlar yapıyor ama açıkçası bu resimde Batıların yaptırım silahı dışında bir şeyi olmadığı ortaya çıktı. Öyle söyle. Onu da ne kadar uygulayacakları belirsiz. Çünkü Avrupalıları da vuracak bu yaptırımlar. Dolayısıyla bir kağıttan kaplan durumu ortaya çıkıyor. Ve bir masa, yani bütün kartlar çıktı ortaya. Başka kart artık kalmadı savaş dışında. Ukronaziler çok acayip bir gün işgalden bahsediyorlar. Bir gün bu batılı ortaklarımız bize yeterince destek, orada da bir zafiyet çıktı. Hakikaten çok acayip. Nereye gider bilemiyorum ama böyle bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla da ve eğer silahsızlanma meselelerine, hani hiçbir şey olmadı diyelim, onlar bile artık bir artı hanesine Rusya'nın yazılabilir. İş bitmiş değil. Bunu altını çizmekte fayda var tabii. Bir de dün aktarmıştım, Rusya'da Devlet Duması Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tanınması için Putin'e başvurma kararı aldı. Dün ben yanlış görmüşüm, hemen düzelteyim. Birleşik Rusya iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin tasarısı ve Komünist Parti'nin tasarısı vardı. Kabul edilen Komünist Partisi'nin tasarısı. Birleşik Rusya bu konunun dışişleriyle istişaresini içeren bir tasarı sunmuştu ama Komünist Partisi açıkça bağımsızlığın tanınması için Putin'e başvurulmasını teklif etmişti. Kabul edilen bu. Bu tabii makul ve ahlaken haklı olduğunu altını çiziyorlar. Güvenlik garantilerinin sağlanması, oradaki halkın dış tehditten korunması, BM tüzüğünde böyle referandum düzenleyerek uluslararası barışı sağlayacak çözümler zaten var deniliyor. Ve tanınma sürecinin başlatması. Tabii Putin'in nasıl bir adım atacağı bu, çünkü Minsk anlaşmalarının sonu anlamına geliyor ama Minsk anlaşmalarını uygulamayan zaten Ukrayna. Uygulamıyorsan o zaman başka çözümler çıkabilir tabii buradan. Bunu belirtmek lazım. Ayrıca Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko da eğer Donetsk ve Lugansk'ı Ukrayna işgale girişirse orantılı yanıt verileceğini de dile getirmiş efendim. Evet, Akdeniz'deki tatbikat, tabii Rusya'nın tatbikatı da var Akdeniz'de. Orada NATO Rus gemilerine yönelik keşif girişiminde bulunmuş anlaşılan. Dün aktarmıştım, aynı zamanda Suriye'de hipersonik sistemlerle tatbikat düzenlenebileceği iddiaları vardı. Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Şam'a gitti, Beşar Esad'la görüştüler. Putin'in talimatı üzerine gitmiş. Doğu Akdeniz'deki tatbikat hakkında bilgi vermiş. Aynı zamanda da Suriye'ye dünyadan akıtılan teröristlerle mücadele konusunda, ortak mücadele konusunu, askeri teknik işbirliğini ele almışlar. Türkiye'de yine arabuluculuğu canlandırmaya çalışıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ziyaretini birazdan Doktor Ali Semin'le konuşacağız. Dönüşte uçakta üçlü görüşme yapma pozisyonunu Türkiye'nin koruduğunu söylüyor. Tam anlayamadım ben bunu ama şunu kastediyor herhalde. Zaten Ukrayna tarafı dünden razı Cumhurbaşkanı Putin'i arayacak. Eğer kabul ederse Putin'le Zelenski'yi üçlü görüşmeye davet edecek. Rusya tarafı Ukrayna üzerine konuşacak bir şey olmadığının altını o kadar çok çizdi ki Türkiye'nin planının ne olduğunu ben çözemedim açıkçası. Bilemiyorum ama öyle demiş Cumhurbaşkanı, eğer Putin olumlu yaklaşırsa Ankara'da veya İstanbul'da bir araya getirebiliriz. Telefonla konuşacağım ve Putin'in bu işe nasıl baktığını öğrendikten sonra hamle yapacağım demiş. Bakalım ne gelecek yanıt, göreceğiz. Münih Güvenlik Konferansı 18-20 Şubat'ta başlıyor. Uluslararası siyasetin adeta Davos'u desek yeridir tabii. Önde gelen liderler, 35'ten başka fazla lider, 100'den fazla Dışişleri Bakanı. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Covid pozitif çıkmış. Anladığım kadarıyla herhalde gidemeyecek o. Hulusi Akar'ın gidebileceği söyleniyor. Bir de tabii Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürpriz konuk olduğu söyleniyor. Dünya metropollerinde demokrasilerde demokrasilerin öneminin tartışılacağı oturuma katılacakmış. Kamala Harris, Emmanuel Macron, Zelenski de var efendim. Olaf Scholz gibi isimler burada olacak. Dünya siyaseti, ekonomisine yön veren şeylerden biri. Münih konferansı işte tabii en çok artık şeyle hatırlıyoruz. Putin'in 2007 konuşmasında verdiği mesajlarla anımsıyoruz günümüzdeki krizden ötürü. Almanya'da Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser aşırı sağ karşı ve ırkçılıkla eylem planı açıklayacaklarını duyurmuş. Bunun Ukrayna ayağına dair de bir adım atar mı acaba Almanlar diye aklıma düşüyor doğrusu. Yani kendi evlerinde aşırı sağla mücadele planı ama Ukrayna'ya geldiğinde neonazi Azov Tugayları, işte güvenlik servisleri okey onlar olur falan. Enteresan bir bakış açısı hakikaten. Samimiyet eksikliği var gerçekten. O yüzden içeriğini açıklayacaklar ama nedir tam bilemiyorum. Yurt dışında da bu mücadeleyi taşısalar iyi olur. Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa Parlamentosu altın pasaport uygulamasının yasaklanmasını istemiş. Yatırım karşılığı vatandaşlık Türkiye'de en büyük sorunumuz. Memleket elden gidiyor neredeyse. Hissiyatına ben kapılıyorum şahsen. Nedir bu yani? Parayı bastır, al sana vatandaşlık, olacak iş mi? Avrupalılar açtılar. Tabii bu bir küreselleşme başlığı. Fakat şimdi artık bunun yasaklanması. Çünkü şöyle bir şey hazırlamışlar. Komisyon, AB kuralları getirelim diyorlar. Vatandaşlık satın alınan bir mal değil, bir haktır. Bakınız ne kadar önemli. Üye ülkeler kendilerinin olmayan bir şeyi satmakta, tabii bu arada AB vatandaşlığı, onların durumu daha vahim. Yani Bulgaristan AB vatandaşlığı satıyor falan, böyle Yunanistan AB vatandaşlığı satıyor parayla, böyle bir şey. Türkiye'de de Araplara yönelik habire vatandaşlık satıyorlar, inanılmaz bir şey. Belki bu eğilim tersine döner bundan sonra. Fransa 14 nükleer reaktör inşa edecekmiş. Enerji konularını sıkı tutuyor Fransızlar biliyorsunuz. Fransa'da Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Aşırı sağcı, göçmen karşıtı Zemmour adaylardan biri, Le Pen rakibi. Trump'la telefonda görüşmüş. Enteresan. Trump kendisine samimi ol, cesur ol, pes etme diye tavsiyede bulunmuş. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilgili istikrarsızlık kaynağı olduğu vurgularıyla iki rapor sunulmuş. Yarın sonuçlanacak ama oylama hibrit yapılıyor çünkü. Genel kurulda dış politika, güvenlik politikası özellikle Doğu Akdeniz'de tehlike olduğu. Halbuki bir yıldır Türkiye pek bir şey yapmıyor Doğu Akdeniz'de. Niye tehlike saymışlar çözemedim. Dış politikasının AB çizgisinden uzaklaştığı, AB üyesi değil ki Türkiye tabii ama hani neyse. Vesaire böyle iki tasarı çok kapsamlı. Yarın daha detaylı hangisi ne kadar onaylanır, değişiklikler yapılır o zaman aktaracağım size. Yunan Meclisi yeni silahlanma programını onaylamış efendim. 3 Fransız fırkateyni, 6 Fransız Rafale avcı bombardıman uçağı vesaire. Miçotakis Türkiye ile gerginlik yüzünden bu silahları aldıklarını söylemiş. NATO üyesi iki ülke. Üstelik Amerikalılar da var. Evet ve Orta Doğu meselesi. Arkadaşlar konumuzu bağlayalım yavaş yavaş. Hatta peki. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri turu. Dün biraz konuştuk. İkinci gününde tamamlandı. Artık yurda döndü. Telefon hattımın diğer ucunda Doktor Ali Semin var. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii epey sıkıntılı bir başlıktı. Birleşik Arap Emirlikleri geçen sene de normalleşme tırnak içerisinde öyle ifade ediliyor.
Evet.
İlişkilerin onarılması ya da düğmeye basılmıştı. Artık somutlanıyor bu ziyaretlerle. Hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden heyet ağırlanmıştı. Bin Zayed ağırlanmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı evet. gitti. Şimdi bir 13 anlaşma diye verildi ama baktım ben pek anlaşma değil galiba. Bunlar daha çok protokoller, kütüphanecilikle ilgili protokol bile var. Bir herhalde evet. girizgah olarak anmak lazım. Fakat özellikle Birleşik Arap Emirlikleri tarafı çok coşkulu. Videolar, şarkılar, türküler evet. öyle bir heyecanlı. Neye bağlamak lazım bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki aşırı heyecanlı olma durumunu? Çünkü hani evet. Türkiye'deki darbenin falan arkasında olmakla zehir zemberek suçlandıkları için geçmişte buna mı bağlamak lazım? Ne dersiniz?
Şimdi aslında şuna bağlamak lazım Ceyda Hanım. Birleşik Arap Emirlikleri şu şekilde yaptı. Türkiye ile bir ilişki kurmaya çalışırken, normalleşirken bir de güven tazelemek istedi. Biliyorsunuz biz Türk milleti olarak duygusal bir toplumuz. Yani.
Evet,
gerçekten
kesinlikle.
Öyleyiz. Ve bize iyi davranana, güzel davranana, işte hoş...
Tamamen irrasyonel.
Onlar yapıldığı zaman bizim en önemli şeyimiz biz herkese iyi davranırız.
Bu evet, bir gerçek. Evet, kesinlikle
ama tabii şunu da bir yana bırakmak lazım. Bu gönüller arasındaki bağlar, ben çok fazla edebiyata girmek istemem. Çünkü bu iş edebiyatla evet. yürümüyor.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim, dış politika realiteye bağlıdır. Realist olmanız gerekiyor.
Evet.
Bölgesel anlamdaki dinamikleri, toplumsal sosyolojik yapıları, kültürleri ve aynı zamanda çıkarları da bilmemiz gerekiyor. Onun için ben bu ilişkilerin tabii Türkiye tarafından sadece tek taraflı olduğunu ben hiçbir zaman düşünmüyorum. Bu karşılıklı bir ilişkidir. Birleşik Arap Emirlikleri dikkat edin. Ben pek çok yayında şuna dikkat çektim. Bir kamu diplomasisiyle başlamış gibi şarkılar söyleniyor. İşte evet. teşekkürler ediliyor, videolar yayınlanıyor. Bu kamu diplomasisi oluşturuluyor.
Evet.
Bu önemli bir şey. Çünkü kamu diplomasisi bence siyasi dış politikanın araçlarından birisi ve ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin de önemli bir aracı olarak ben her zaman bunu önemserim. Ama
tabii.
şöyle bir gerçek de var. Bizim bölgedeki gelişmeler, bölgedeki sorunlar bize nasıl bir atmosfer daha doğrusu ahdedeceğini önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Ama ben
göreceğiz.
Şunu söyleyeyim. Evet, ben şu üç tane önemli var. Önemli boyutu var bu ilişkilerin. Birincisi ikili ilişkiler olarak bakmak lazım. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında mutabakat muhtıraları imzalandı. 13 tane ve ilk önce de biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden de adımlar geldi. Unutmayalım bunu.
Evet.
Yani Ağustos ayında Nahyan baş danışman, ulusal baş güvenlik baş danışmanı geldi. Daha sonra 24 Kasım'da Prens geldi. Şimdi daha bizim tabii ki Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti yaptı. En son da
evet.
Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle bu ilişkilerin ivme kazanması gerekiyor. Yani güven...
Neden şimdi Ali Bey? Neden şimdi böyle
ben
bir adım
Ben size söyleyeyim. Bunu... Neden? Bunu çok önemli bir şey var. İki taraf için de geçerli şeyler var. Bakın bir kere Türkiye... Arap Baharı ile birlikte dikkat edin bu Suriye krizi başta olmak üzere pek çok kriz var biliyorsunuz bölgesel anlamda.
Evet.
Ve Türkiye'nin izlediği dış politikadaki hiçbir tarafa bir kazanımı olmadı. Kimse kazanmadı aslında bu çatışmadan. Bunu Türkiye açısından söylemiyorum sadece.
Evet.
Bölgesel anlamda söylüyorum. Bu İran için de geçerli, Suudi Arabistan'da için geçerli. Bölge ülkelerinin hemen hemen tamamı için geçerli. Bu birinci nokta. İkincisi kazanan olmadı. İkincisi de bölgesel sorunların artık küresel güçler üzerinden çözüme kavuşturulması çok zor olduğunu gördü herkes. Ve bu sorunları artık işbirliği, bölgesel işbirliği, istikrar, barış içerisinde ne olursa olsun birbirimizi bu bölgenin insanlarıyız, bu bölgenin ülkeleriyiz, kabullenmeliyiz. Öyle veya böyle. Yani terörizm dışında kabul etmek zorundayız demek istiyorum burada. Üçüncü nokta şu var. Birleşik Arap Emirlikleri açısından söyleyeyim. Körfez ülkeleri içerisinde gerçekten çok önemli dengeler değişti. Yani Suudi Arabistan artık Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı şeyde değil. İlişkisi aynı değil. Yani her ne kadar Yemen'de beraber hareket etmiş olsalar, koalisyon kurmuş olsalar ama 2019'un Temmuz ayından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki buradaki iç savaş hiçbir şeye yaramıyor. Hiçbir zaman sonuçlanmıyor. Ben geri çekeceğim ve sadece jeopolitik çalışacağım. Jeopolitik nedir? Oradaki limanlara, Babelman da başta olmak üzere, oradaki stratejik bölgeleri kontrol edeceğim. Ve ben de kendimi, kendi askerlerimi çekerek sadece benim için vekalet savaşı veren grupları destekleyeceğim.
Yemen güneydeki.
Evet. O Güney Kurtuluş gruplarını, onu söyleyeyim. Diğer taraftan Suudi Arabistan ne yaptı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında bu çok dikkat çekilmiyor Türkiye'de. Birleşik Arap Emirlikleri'ni cezalandırmak için OPEC Plus'ın toplantısında dedi ki günlük 400 bin varil petrol artıracağız, petrolün fiyatını düşüreceğiz. Petrol yükselince. Bu açık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Enerji Bakanı çıktı dedi ki ilk defa böyle nitelendiriyor ki bu kadar işbirliği içerisinde olduğu Suudi Arabistan'a karşı. Suudi Arabistan bize zulmediyor dedi. Yani zulüm olarak nitelendirdi.
Arkasında Batıların parmağı yok mu bu? Çünkü petrol piyasaları şimdi yani onu, sadece herhalde.
Tabii, şimdi %100 dolara yaklaştı petrol fiyatları. Artıyor gün geçtikçe.
Maalesef.
Yani 2014'ten hiç görmediği fiyatlara çıktı şu anda. Bunun Ukrayna krizi var. Bunun içerisinde pek çok sebepler olabilir. Tabii ki bölgesel gelişmeler de var. Ama şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan ne yaptı? Bu aynı zamanda Körfez ülkeleri içerisinde denge dememin sebebi şuydu. Dengelerin değiştiğini. Suudi Arabistan artık partner olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni değil. Aslında Umman'ı görmeye başladı. Umman'la ilişkiler kurmaya başladı. İki ülkede Umman'da, Suudi Arabistan'da birisinin 2030 vizyonu var. Bunun için çalışıyorlar. Çünkü bak şunu söylemek istiyorum. Bu yeni nesil Körfez ülkelerinde nesil değişiyor. Özellikle Suudi Arabistan'da. Bu üçüncü nesil belki Türkiye'de olsaydı Z kuşağı diye adlandırılırdı ama orada Z kuşağı olarak görülmüyor. Üçüncü nesil olarak göründüğü için söylüyorum. Üçüncü nesil artık saraylarda işte teknolojiden bir haber, işte dünyanın gerçekleriyle yüzleşmeyen bir nesil değil. Hepsi yurt dışında, Avrupa'da bitirmiş, Batı'da eğitim görmüş, Amerika'da büyükelçilik yapmış, işte ya da diplomatlık yapmış, en azından dünyayı okuyabiliyor küresel anlamda.
Evet.
Globalleşmeyi ne kadar Körfez ülkeleri için neler getirip neler götüreceğini çok iyi biliyorlar globalleşmeyi. Globalleşmenin daha doğrusu. Onun için bu işte Prens ya da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman 2030 vizyonunu ortaya attı. Bu 2030 vizyonu çok aslında kritiktir Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri açısından. O da şu. Bir kere şunu söylüyor. Artık bakın dikkat edin, yabancılar da artık şeyi de kolaylaştırdılar. Vatandaşlık vermeyi, ikametgah vermeyi. ve onun dışında şunu da yapıyorlar. Diyor ki artık Suudi Arabistan'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar şirket merkezlerini Dubai'ye değil Riyad'a getirmeleri gerekiyor. 2024 itibariyle. Ve onun dışında işte kadın hakları biliyorsunuz. Bunu çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ehliyet hakları verdiler kadınlara.
Yani ufak tefek şeyler, evet.
Evet, ama bu 2030 vizyonu içerisinde şu var. Petrol bizim için tek bir gelir olmayacak. Bizim insan sermayesi üzerinden yürüyeceğiz. Ve bölgesel, küresel anlamda silah savunma sanayimizi, askeri savunma sanayimizi artıracağız. İşte gerekirse Amerika bize sadece silah veriyor. Mesela şunu söyleyeyim, Çin'le balistik füze bile üretebiliriz diye bir anlaşma da söz konusu şu 2017 yılından beri. Yani bu değişim bize şunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da diğer Körfez ülkeleri arasındaki dengeler değiştikçe şunu düşünüyorlar. Biz kendi içerimizde mesela Katar, şunu da ifade etmek lazım. Katar 3,5 yıl biliyorsunuz abluk altında kaldı Körfez ülkeler tarafından ve Türkiye destekledi. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri dikkat edin 3 ülkeyle ilişki kurmaya çalışıyor. Hem bölgesel, hem Körfez ülkeleri, hem Arap dünyasında bir liderlik savaşı da başlamış. Rekabeti daha doğrusu başlamış durumda. Mesela İsrail'le normalleşiyor. Türkiye ile ilişkilerini güçlendiriyor. Unutmayalım İran'la da ilişkilerini güçlendiriyor.
Evet, o çok enteresan hakikaten. Baya üzerine daha kapsamlı konuşmak lazım. Bir de bu çerçevede şimdi çok geniş konu tabii Körfez'i. Ayrıca sizinle bir Körfez yayını yapalım. Bir biraz es verdikten sonra çok isterim tabii doğrusu. Fakat tabii burada Türkiye de sanki o resme giriyor gibi. Burada İsrail'i bir kenara koyamıyoruz çünkü bu sefer İsrail Cumhurbaşkanı da geliyor, Mart ayında açıklandı da 9 resmen.
9 Mart 10 Mart'ta burada.
Evet. Bahreyn de bunun bir kenarında falan ama sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ve İsrail ve Türkiye'yi kapsayan. Şimdi tabii bir sürü insan bunun İran'a karşı bir hamle mi diye de düşünüyorlar. Öyle mi yoksa hani buyurun.
Bir tablo çıkıyor. Lafınızı kestim özür dilerim.
Yok kesmeyin tam tersine çünkü böyle bir iddialar var tartışılıyor onun için.
Birleşik Arap Emirlikleri artık şöyle yapmaya çalışıyor. Bölgesel anlamda Orta Doğu'yu ben tek başıma bugüne kadar Müslüman kardeşler, İhvancılarla ben Suudi Arabistan'la beraber hareket ettim. Yemen'e o yüzden zaten o Yemen savaşı var ya tamamen bildiğiniz stratejik bir hamleydi. Yoksa ortaklaşmayacaktı o savaşı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Ama şu faktör çok önemliydi. Bunu unutuyoruz. Türkiye'de çok kişi gözaltı ediyor araştırmacılar. Yani Müslüman kardeşleri faktörü olmamış olsaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'la koalisyon kurup Yemen'e bir saldırı ya da Yemen'e bir müdahale etmeyecekti. Ama Müslüman kardeşler kendisine bir örgüt olarak tehdit gördüğü için kalktı dedi ki ben bunu tek başıma yapamayacağım. Ne yapayım işte la Suudi Arabistan'la koalisyon kurmak zorundayım bunu yürütmek için. Şu anda bu tablo bu. Ama yeni bu dediğimiz sizin belirttiğiniz şekilde işte İsrail'e şey yapıyor. Neyin peşinde Birleşik Arap Emirlikleri? Şunun peşinde. Zaten Körfez ülkelerinde artık Suudi Arabistan dediğim gibi 3. nesil birbirleri arasında çok şiddetli bir rekabet içerisinde. Muhammed Bin Selman başta olmak üzere, Katar Emiri başta olmak üzere. Bunlar hep genç dinamikler. Şimdi bunlar diyorlar ki biz bu bölgesel rekabeti, kendi içimizdeki rekabeti nasıl bölgeselleştireceğiz? Şunu yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İran. Bakın bunu yazın bir kenara. Bu üçü bölgesel anlamda ekonomik, ticari ortaklık, stratejik ortaklığa doğru gidiyorlar. Biz İran'a, bakın Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar İsrail'le ilişkileri iyi olsa da zaman zaman şimdi söylerseniz işte bakın Husiler saldırıyorlar. Geçen hep Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırıları düzenlediler. İşte dronlarla saldırı yapıyorlar ama o farklı bir boyut. Şu anda asıl mesele şu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticari bir yol hattı şeyi var, projesi var. Ve bu ticari yol projesi dediğimiz koridoru İran'a geliyor. İran üzerinden Mersin'e geliyor. Ve böyle ticareti bir aydan 6 ile 8 güne düşürmeye çalışıyor. Ve
bu, bir dakika. Baye'den çıkıyor, İran üzerinden Mersin'e İran'a, geliyor.
Türkiye Mersin'e ve bu koridor ne yapacak biliyor musunuz? Bundan çok Mısır rahatsız çünkü Süveyş kanalını bypass edecek ya da zayıflatacak şeyini. Evet, bu Araplar arasında işte Arap dünyası arasında ticari rekabetin yansımalarıdır bu ilişkiler. Sadece biz bölgesel gelişmeler, sorunlar deyip kronik yorumlar değil. Aslında ticaret rekabetidir, ekonomik bağlamlıdır ve bağlantılıdır tamamen. Ekonomidir. Ben onu düşünüyorum. Karşılıklı Türkiye açısından baktığımız zaman karşılıklı çıkarlar var. Türkiye'nin de Birleşik
Nedir Türkiye'nin Baye ile bu Türkiye, bağlamda Körfez, çıkarları?
Körfez sadece Birleşik Arap Emirlikleri'yle değil. Onu ifade edeyim.
Körfez'le peki.
Körfez sermayesi çok önemlidir şu anda Türkiye için. Yatırımlar. Bakın mesela size bir örnek vereyim. Birleşik Arap Emirlikleri'yle şunu söyleyeyim. İlişkilerini sadece ekonomik bağlamlı olarak söylüyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri için Türkiye'nin ticari bir kanal olduğunu vurgulamak istiyorum.
Baye için Türkiye ticari kanal derken neyi kastediyoruz tam olarak?
Bu ticaret koridorunu söyledim ya İran. İran üzerinden Türkiye. Eğer Türkiye ile ilişkilerini normalleşmezse bu ticari ticaret projesini hayata geçiremeyecek. Niye söylüyorum bunu? Az önce 2030 şeyden bahsetti, vizyondan Suudi Arabistan için. O az önce belirttiğim işte herhangi bir şirketin yatırım yapmak istiyorsa herhangi bir şirket yatırım yapmak istiyorsa Suudi Arabistan'da merkezini nereye götürmesini istiyorlar Suudlar? Riyad'a. Onun için ister istemez Dubai'nin Orta Doğu'daki ticaret merkezi olma özelliği zayıflıyor eğer böyle olmazsa. Şimdi bunu bu şekilde vurmaya çalışıyorlar Suudi Birleşik Arap Emirlikleri. Bunu böyle telafi, daha doğrusu vurmak değil, telafi etmeye çalışıyor. Onun için ben burada şunu görüyorum. Bakın mesela Türkiye ile ilişkiler çok kötüydü. Evet, normalleşmediler. Çok birbirlerine düşman dediler. Sizin belirttiğiniz bütün şeylere katılıyorum.
Yani açıklamalar yapıldı. Kendileri açıkladı.
Tabii ciddi bir medya savaşı vardı. Bakın ben çok yakından takip ediyorum. Hem onların işte kanallarının ismini söylemek istemiyorum çünkü reklam olur, ama sitelerinden tutun Birleşik Arap Emirlikleri'nden finanse ettiği, hatta Türkiye'de bile finanse ettiği şeyler var. Bazı siteler oldu. Yani onlar bile Türkiye'nin aleyhine çok ciddi anlamda karşı.
Efendim yani Enver Gargaş yani bizzat bu açıklamaları yaptığı için tabii medyada onları aktarıyor. Tabii medya savaşına ibaret değildi, o manada söylüyorum. Şunu merak ediyorum.
Yani 400 Birleşik Arap Emirlikleri'nin 400 şirketi var şu anda Türkiye'de. Ve bu bütün bu krizlere rağmen
çok ucuz tabii Türkiye.
Turizm alanında çok ciddi anlamda yatırımları var. Yani Türkiye'nin de $13 milyar yatırımı var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunu, resmi olarak söylüyorum.
Yani peki bunlar... Suudi açılımı gelecek mi? Şimdi sizin çizdiğiniz tabloda bir Suudi Arabistan'la Baye arasında bir gerilim olduğu anlaşılıyor ki ben daha önce birkaç yorumcumla daha benzer bir şeye birkaç ay önce dikkat çekmiştik. Cumhurbaşkanı Suudi açılımı Şubat'ta Suudi Arabistan ziyareti de bekleniyordu. O olacak mı, ne dersiniz?
Yani bu şunu söyleyeyim, bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan o bütün ziyaret yani Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalara bakın. Derler ya, şeytan detayda saklıdır her zaman. Biz eğer diplomasiyi okursak diplomatik ilişkiler açısından, uluslararası ilişkiler açısından bakmamız gerekiyor. Şunu söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri sadece söylemiyor. Körfez'in güvenliği bizim de güvenliğimizdir diyor. Bu ilk defa Türkiye'den böyle bir açıklama geliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Eğer orada deseydi sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir deseydi. Oraya Yemen, tabii biliyorsunuz Yemen olaylarını Cumhurbaşkanı söz etti saldırılara karşı. Bunu bazı baktım ben Arap basınında, özellikle İngiliz'in Arapça yaptığı biliyorsunuz bazı siteler var. Orada şöyle diyorlar, işte bakın oraya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda İran'da mesaj verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu saldırılarını kınadı gibi. Ama öyle değil. Orada artık Türkiye'nin bir vizyonu var. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil. İlk defa diyor ki Körfez güvenliği benim de güvenliğim.
Çünkü Amerikan filoları orada. Ben de onu anlayamıyorum bir türlü. Zaten Amerikan filoları varken Türkiye ne işe yarar?
Efendim? Şunu söylemek istiyordum ben de size. Amerika'da aynı şekilde... Körfez'in gönlünü böyle kazandı açıkçası, tabiri caizse daha doğrusu.
Amerika'dan yani, alacak mıyız Körfez'i?
Körfez'i almak zor tabii ki. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bölgesel konjonktüre baktığımız zaman jeopolitik anlamda Türkiye en azından yakın olarak görüyoruz. Ben dediğim bu kanalları, ticaret şeyleri ama şey derseniz, ama bundan sonra Türkiye bütün Körfez ülkelerine şunu yapma dediği zaman yapmayacak derseniz buna ben inanmam tabii ki.
Tabii.
Ama şu an ilişkiler süreniz bitti biliyorum. İlişkiler karşılıklı olarak devam etmek zorunda. Türkiye'nin yani biz bu kadar Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsettik ama onların da Türkiye'den talepleri var. Müslüman kardeşler başta olmak üzere. Yani Filistin meselesi başta olmak üzere, Filistin meselesini biz İsrail'e baskı yapamıyoruz. Siz bir en azından diyalog kurduğunuz zaman bunu gündeme getirin. Biz beraber bu Filistin meselesine sizinle beraber yapalım diyorlar. Anladınız mı? Bundan sonraki süreç bana göre öyle devam edecek. Yani iki tarafı da birbirinden karşılıklı olarak talepleri var, beklentileri var. Bu beklentiler tabii ki dediğim gibi süreç dönemsel olarak bakılabilir. Kalıcı olması için daha farklı boyuta girmesi gerekiyor bu bölgede. Yani bölgesel güç olmanız gerekiyor tam anlamıyla.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremi açtım. Kusura bakmayın. Yoksa daha konuşacak şey de vardı. Çok sağ olun diye. Doktor Ali Semin'le konuştuk. Teşekkürler. Nişantaşı Üniversitesi'nden. Filistin meselesi de bir Türkiye'den de heyet gitti İsrail'e biliyorsunuz. İbrahim Kalın ve Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı. İsrail basınında da Mossad ve MIT'in son iki yılda bağlarını çok güçlendirdi. Ve Türkiye'de Şalom Gazetesi yazdı bunu. 12 terör saldırısını önlemeye yardımcı olduğu bu çalışmaların yolunda bir habere yer vermiş. Yediyo Aharonot gazetesinden Kanal 12'den aktarmışlar. Bu da önemli. İki notla hemen bitireceğim efendim, süremi çok aştım. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Anadolu Ajansı'na Türkiye ile ne kadar yakın ilişkiler ve özel ilişkiler olduğunu aktaran, Ukrayna'yı vurgulayan bir röportaj vermiş. Bir de Arap Birliği zirvesi Mart ayında yapılacaktı. Fakat Cezayir'de, fakat ertelenmiş, yılın son çeyreğine alınmış, Suriye'nin geri dönmesi bekleniyordu. O notu da aktarayım efendim. Yarın Eksen'de görüşmek üzere, hoşça kalın diyeceğim. Zannedersem şarkıya vaktimiz kalmadı. Burada bitirmek durumundayım. Görüşmek üzere yani.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.